Bugünkü derinlemesine incelememizde hepimizin bildiği o klasik elektrik panoları görüntüsünden yola çıkacağız. Sen de gözünün önüne getirebilirsin hani şu arkasına falan ulaşılamayan böyle karma karışık devasa sunucu odaları vardır ya.
Evet, aynen. Tam bir kablo cehennemi yani.
Kesinlikle işte o yanlış bir kabloyu çekersen bütün sistemin çökeceği korkutucu karanlık odalar. Aslında bugünkü kaynaklarımız bize bu kablo spagettisinden kurtulup tek bir omurga sistemine yani baralara geçişin mühendisliğini anlatıyor. Çünkü bu sadece estetik değil, hani senin de çok iyi bildiğin gibi tamamen bir hayatta kalma meselesi.
Kesinlikle öyle. Yani o kablo yumağı büyüdükçe şey oluyor, klemensler sıkışıyor, termal kamerayla falan arkaya ulaşmak imkansızlaşıyor sahada. Bu da hem kurulumu yavaşlatıyor hem de bakımı tam bir kabusa çeviriyor. Ama enerjiyi tek bir bakır levha üzerinden dağıttığında o kaos bir anda yok oluyor.
Peki bu kablo spagettisinden ne zaman vazgeçip yekpare bir bakırlamaya geçeceğiz? Sonuçta her panoya bara koymuyoruz değil mi? Sınır tam olarak nerede çiziliyor?
Oradaki kritik sınır çizgimiz 250 amper. Eğer bunun altındaysan ve çıkış sayın azsa kablo hala en pratik çözümdür. Ama akım 250 amperi aştığında veya tek noktadan 5'ten fazla çıkış alman gerektiğinde artık bara kullanmak kaçınılmaz oluyor.
Anladım. Yani iş büyüyünce şart.
Aynen öyle. Çünkü bara sadece enerjiyi dağıtmıyor, aynı zamanda mekanik bir taşıyıcı görevi de görüyor. Yani şalterler, sigortalar falan doğrudan bu bakırın üzerine oturuyor.
Bunu kafamda canlandırınca şey gibi geliyor bana. Onlarca dar ve tehlikeli toprak yol yerine böyle çok şeritli, devasa bir otoyol inşa etmeye benziyor.
Kesinlikle. Çok doğru bir benzetme.
Yalnız burada kafama takılan ciddi bir risk var. Şimdi kablo sisteminde tek bir hat kopardı diyelim, sorun lokal kalırdı. Eğer bu bara, tüm panonun tek düğüm noktasıysa, buradaki bir kaza bütün tesisi aynı anda karanlıkta bırakmaz mı?
Zaten işin en korkutucu tarafı da o. Arıza tam olarak dediğin gibi böyle toplu bir etki yaratıyor. Kabloda arıza tek devreyi vuruyor ama baradaki bir kısa devrede o omurgaya bağlı bütün çıkışlar birlikte gidiyor.
Yo artık. Hepsi birden çöküyor yani.
Aynen öyle. Hepsi çöküyor. O yüzden bütün sistem tek bir omurgaya bağlıysa koruma ve seçicilik her şeyin üstünde tutulmalı. Yani arızanın yayılmasını önleyecek güvenlik adımları çok kritik.
Madem tüm sistem bu devasa otoyola bağlı, o zaman üzerinden o inanılmaz akınlar geçerken erimesini ya da kırılmasını engellemek zorundayız. Nasıl yapıyoruz bunu?
İşte sahada yapılan en büyük teknik hata burada başlıyor. Bakırın kalınlığını yani kesit seçimini genelde kısa devreye göre yapıyorlar. Oysa seçim her zaman ısınmaya göre yapılmak zorunda.
Sadece kısa devre kurtarmaz diyorsun.
Kurtarmaz tabii. Sürekli taşınacak toplam akımın her zaman %20 fazlası hesaplanarak pay bırakılmalı. Bu %20'lik pay bir ekstra maliyet falan değil resmen. Sistemin kasko poliçesi gibi düşünmek lazım.
O zaman o bakır lamayı tutan parçaların yani mesnet izolatörlerinin aralığı da öne ezbere 50 santimde bir koyalım diyerek belirlenmiyor herhalde.
Kesinlikle belirlenmez. O izolatör aralıkları tamamen kısa devre akımına göre milimetrik hesaplanır.
Ya dur tahmin edeyim üzerinden o devasa akım geçen iki bakır parçası dev bir kısa devre anında devasa bir mıknatısa falan dönüşüyor değil mi?
Ya tam olarak bunu yapıyor. Gözünde çok iyi canlandırdın. Kısa devre anında o paralel lamalar arasında inanılmaz bir elektromanyetik itme ve çekme kuvveti oluşur.
Vay canına.
Öyle ki akımın karesiyle büyüyen bir şiddetten bahsediyoruz. Adeta o omurga inanılmaz bir manyetik basınç altında kendi kendini parçalamaya, yerinden sökmeye çalışıyor.
Korkunç bir güç gerçekten.
Haliyle izolatör aralığı o kısa devrenin yaratacağı dinamik tepe kuvvetine göre hesaplanmak zorunda, yoksa sistem darmadağın olur.
Peki, otoyolu kurduk diyelim, izolatör aralığını da harika hesapladık. İş orayı vidalamaya yani montaja geldiğinde neden civataları göz kararı şöyle iyice sıktım taş gibi oldu deyip bırakamıyoruz? Üreticinin tork değerleri neden bu kadar hayati?
Çünkü o iyice sıktım dediğin noktada ufacık bir gevşeklik kalsa bile tam bir kısır döngü başlatıyor. Gevşek bağlantı temas direncini arttırıyor. Direnç arttıkça da doğal olarak bağlantı ısınıyor.
Isındıkça metal genleşip daha da mı gevşiyor?
Aynen öyle. Isı metali genleştirip bağlantıyı iyice gevşetiyor. Sahadaki sıcak noktaların bir numaralı sebebi de tam olarak budur zaten.
Peki bunu nasıl önlüyoruz? Sadece vidayı sıkarak çözülmüyor anladığım kadarıyla.
Çözülmez. Bunu önlemek için baraları çıplak bakır olarak bırakmıyoruz. Bağlantı noktaları muhakkak kalay kaplanıyor. Çünkü çıplak bakır zamanla oksitlenir ve o oksit tabakası direnci arttırır.
Ve biz yine o meşhur kısır döngüye, yani ısınmaya geri döneriz.
Kesinlikle. O döngüyü kırmanın tek yolu kalay kaplama. Oksitlenmeyi durdurup oradaki ömrü çok ciddi uzatıyor.
Kağıt üzerinde bu mühendislik kusursuz görünüyor aslında. Peki iş sahaya döküldüğünde bu mükemmel hesapların alev almasına neden olan o görünmez tehlikeler neler?
Ya sahada en çok karşılaştığımız ve en sinsi olan hata nötr barası ile ilgilidir. Geleneksel olarak nötr barası faz barasından hep daha küçük seçilir mesela.
Neden ki fazdan daha az akım mı geçiyor normalde?
Eskiden öyleydi. Normalde 3 fazlı sistemlerde akımlar birbirini dengelerdi ve nötrden neredeyse hiç akım geçmezdi. Ama günümüzde devrede LED sürücüler var, kesintisiz güç kaynakları falan var. Bunlar doğrusal olmayan yükler.
Yani bu cihazlar ritmi mi bozuyor?
Kesinlikle. Enerjiyi kesik kesik çekiyorlar. Bu ritim bozukluğu birbirini sıfırlamak yerine üçüncü harmonik dediğimiz akımların nötr hattında üst üste binmesine sebep oluyor.
Yani ana otoyolda değil de dönüş şeridinde inanılmaz bir trafik sıkışıklığı oluyor desene.
Çok doğru bir benzetme. Hatta bazen dönüş şeridindeki trafik ana yoldakini bile aşıyor. O yüzden faz barasını büyük seçip nötrü küçük bırakmak modern panolarda gizli ısınmanın bir numaralı nedenidir. Nötr kesiti artık faz kesitiyle mutlaka eşit olmalıdır.
Başka ne gibi hatalar var peki? El işçiliği tarafında falan?
Atölye hataları çok kritik. Mesela delik açarken bırakılan ufak bir çapak veya yanlış açıyla yapılan ufak bir büküm yalıtım mesafesini kısaltıp tam o noktada çok zayıf bir halka yaratabiliyor.
Bütün bu konuştuklarımızı toparlarsak o kusursuz sistemlerin arka planda iki net karara dayandığını görüyoruz aslında. Biri 250 amper eşiğini bilip zamanında baraya geçmek, diğeri de izolatörleri o devasa manyetik kuvvetlere göre konumlandırıp %20'lik ısınma payını asla ama asla unutmamak.
Yani işin sırrı o mühendislik kararları kadar atölyedeki el işçiliğinin hassasiyetine de güvenmek aslında. Termal kamerada parlayan o tehlikeli sıcak nokta çoğu zaman tasarım masasında veya atölyede matkabı tutan elin yaptığı basit bir hatanın sonucudur.
Şunu bir düşünsene. Her gün güvendiğin o devasa veri merkezlerinin ya da hastanelerin kesintisiz gücü dev bir teknolojik sırrın arkasında falan değil. Aslında sadece doğru açıyla bükülmüş ve torku milimetrik ayarlanmış tek bir bakır parçasının omzunda yükseliyor. Sence senin o dijital hayatının altyapısında tam da şu an o otoyolu kilitlemek için gevşemeyi bekleyen bir civata var mıdır?